Ayrım 12, sayfa 127. Ama 441. gece olunca demiş ki, Tanrı yaşlı hilebazı yeni bir girişimde bulunmak üzere kentte dolaşırken önce eşekçinin görmesini takdir etmiş. Gerçekten eşekçi onu görür görmez kılığını değiştirmiş olmasına karşın kendisini tanımış ve üzerine Allah belanı versin, yaşlı çöküntü, kuru kütük, sonunda seni buldum diye haykırmış. Kadın, senin neyin var oğlum diye sormuş. O da, eşek, bana eşeğimi geri ver diye bağırmış. Sevecen bir sesle kadın, yavrum alçak sesle konuş ve Tanrı'nın örtüsüyle örtmüş bulunduğu şeyle örtün. Söyle bakalım ne istiyorsun sen, eşeğini mi yoksa başkalarının malını mı diye sormuş. O da, sadece eşeğimi diye yanıt vermiş. Kadın, oğlum senin fakir olduğunu biliyorum, seni eşeğinden de yoksun kılmak istemem. Onu dükkanı şuracıkta tam karşıda olan mağruplu berber Hacı Mesut'a bıraktım. Gidip hemen onu bulayım ve eşeği bana geri vermesini rica edeyim. Biraz beni bekle demiş. Mesut'un dükkanına gitmişler. Kadın ağlayarak içeri girmiş, onun elini öpmüş ve nedir bu başıma gelenler demiş. Berber ona, iyi yürekli hala neyin var senin diye sormuş. O da, şurada dükkanın karşısında duran oğlumu görüyor musun? Meslek olarak eşek sürücüsüdür. Ama bir gün hasta oldu, bedenini soğuk hava çarpmış. Bu onun kanını bozdu, aklını aldı ve onu deli etti. O zamandan beri boyuna eşeğini sorup duruyor. Uyanmışsa eşeğim, yatmışsa eşeğim diye bağırıyor. Yürürken eşeğim diye haykırıyor. Hekimlerden bir hekim bana, oğlunun aklı yerinden oynamış, büyük bir zihin bozukluğu içinde. Onu hiçbir şey iyileştiremez ve zıvanasına oturtamaz. Ancak ağzının dibindeki iki iri azı dişi çekilirse ve şakakları kuduz böceği sümüğüyle ovulur ya da ütüyle dağlanırsa geçer dedi. İşte sana zahmetin için bir dinar. Onu çağır ve kendisine eşeğin benim yanımda gel de demiş. Bu sözleri işitince berber, eğer ona eşeğini geri vermezsem bir yıl oruç tutayım hala diye haykırmış. Ve yanındaki mesleğinin her türlü işini gören iki kalfadan birini çağırarak ona git iki çiviyi ateşte iyice kızart demiş. Sonra da eşekçiye hey oğlum gel buraya eşeğin bende diye bağırmış. Ve eşekçi dükkana girdiği sırada yaşlı kadın dışarı çıkmış ve eşikte durmuş. Eşekçiyi bir kez dükkana sokunca berber onu elinden tutup dükkanın art yanındaki odaya götürmüş. Orada karına bir yumruk vurarak ve de çelmeleyerek sırt üstü yere devirmiş. Hemen iki kalfa koşup yetişmiş, eşekçinin el ve ayaklarını sıkı sıkıya bağlayıp onu en ufak bir hareketi bile yapamaz hale getirmiş. O zaman berber ustası ayağa kalkmış ve eline demircilerinkine benzer iki kerpeten almış. Baş kaldıran dişleri yola getirmek için bunları kullanacakmış. Ve kolunun bir tek hareketiyle İki azı dişini birden söküvermiş. Bunu izleyerek eşekçinin uğuldayıp kıpırdanmasına karşın başarılı olmak üzere Tanrı'nın adını anarak eline bir kıskaç almış ve ucundaki kızgın çivilerle adamın iki şakağını da birbiri ardından iyice dağlamış. Berber bu iki işlemi de yapıp tamamlayınca eşekçiye ''Vallahi anan herhalde benden hoşnut kalacaktır. Onu çağırayım da gelsin. Yaptığım işin ve sağladığım şifanın etkisini görsün.'' demiş. Ve eşekçi kalfaların yumruğu altında çırpınırken berber dükkanına döndüğünde ve sanki bir rüzgar esmiş de her şeyi götürmüşçesine dükkanının boşaltılmış olduğunu görmüş. Ortalıkta ne usturalar, ne sedef el aynaları, makaslar, bileği köselesi, leğenler, ibrikler, ne de peçete ve peşkirler, arkalıksız iskemleler kalmış, her şey yitip gitmiş, hiçbir şey kalmamış, hatta bütün bu şeylerin gölgesi bile, kadın da ortalarda görünmüyormuş, hiç, kadının kokusu bile ve dahası dükkan sanki o anda yeni kiralanacakmış gibi süpürülmüş ve sulanmış bulunuyormuş. Bunu gören berber, öfkesinin sınırında dükkanın arka yanına fırlamış, eşekçinin boğazına sarılmış ve onu bir sırt küfesi gibi sallamış ve ''Nerede senin o aracı anan?'' diye haykırmış. Zavallı eşekçi, acıdan ve öfkeden deliye dönmüş olarak ona ''Ah, binlerce erdemsizin oğlu, anam mı? Çoktan Allah'ın rahmetine kavuştu.'' demiş. Ama berber onu hala sarsıyor ve nerede anan, seni buraya getiren ve tüm dükkanı soyduktan sonra çekip giden o yaşlı orospu diye haykırıyormuş. Eşekçi bedeni titremeler içinde tam yanıt vermeye hazırlanırken, boşu boşuna araştırmalarından dönen üç aldatılmış kuru temizleyici, genç tacir ve Yahudi ansızın dükkana girmişler. Ve gözleri yerinden fırlamış berberi, yanakları dağlanmış ve şişmiş ve ağzından kan köpüren ve henüz sinirlerinden ayrılmamış olan ağzının iki yanındaki azı dişleriyle eşekçiyi görmüşler. O zaman ne oldu Allah aşkına diye haykırmışlar. Eşekçi de gırtlağının olağanca sesiyle Müslümanlar bu namussuza karşı adalet istiyorum diye haykırmış. O zaman berbere Mesut Usta eşekçiye neden bunu yaptın diye sormuşlar. Berber de kendince dükkanın yaşlı kadın tarafından soyulması dahil her şeyi anlatmış. O zaman aynı yaşlı kadının yeni bir marifetiyle karşılaşmış bulunduklarından kuşku duymamışlar. Ve aman ya Rabbi, bütün bunlara neden olan o lanet yaşlı kadındır diye haykırmışlar. Karşılıklı açıklamalar yapılarak iki yanı barıştırmışlar. O zaman berber çabucak dükkanını kapatmış ve araştırmalarında yardımcı olmak üzere dört aldatılmışa katılmış. Zavallı eşekçi de ah eşeğim, vah yiten azı dişlerim diye sızlanıp duruyormuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 442. gece olunca demiş ki ah eşeğim, vah azı dişlerim diyerek sızlanıp duruyormuş. Böylece kentin çeşitli semtlerinde dolanıp durmuşlar. Ama ansızın bir sokağa dönüp girerken karşılarına çıkan fındıkçı delileyi bu kez de ilkin görüp tanıyan eşekçi olmuş. Çünkü içlerinde onun adını ya da oturduğu yeri bilen başka kimse yokmuş. Ve onu görür görmez eşekçi işte orada, şimdi artık bize yaptıklarını ödeyecek diye bağırarak kadının üzerine atılmış. Ve hep birlikte onu kentin valisi Emir Halit'in yanına götürmüşler. Valinin konağına ulaştıklarında yaşlı kadını muhafızlara teslim etmişler ve onlara biz valiyi görmek istiyoruz demişler. Onlar da öğle uykusunda biraz bekleyin de uyansın demişler ve beş şikayetçi avluda beklemiş. O sırada muhafızlar yaşlı kadını vali uyanıncaya kadar haremde bir odaya kapatmaları için hadım ağalarına teslim etmişler. Hareme gelen yaşlı hilebaz valinin eşinin bulunduğu daireye kadar sızmayı başarmış. Selam ve el öpmelerden sonra işlerden hiç haberi olmayan kadına ''Hanımım, efendimiz valiyi görmek istiyordum.'' demiş. O da ''Vali öğle uykusunda. Peki ondan ne istiyorsun?'' diye yanıt vermiş. Kadın ''Bir esir taciri olan kocam geziye çıkmadan önce bana 5 memluk bırakıp bunları en yüksek fiyat verene satmamı söyledi. Vali efendimiz bunları benim yanımda gördü ve bunlar için 1200 dinar önerdi.'' Onları bu fiyata kendisine bırakmaya razı oldum ve şimdi teslim etmeye geldim demiş. Aslında valinin de köleye ihtiyacı varmış. Hatta bir gün önce karısına da böylesi bir satın alma işi için 1000 dinar vermiş bulunuyormuş. Bundan dolayı yaşlı kadının sözlerinden kuşkulanmamış ve ona nerede bu 5 köle diye sormuş. Kadın da şurada, konağın bahçesinde pencerenin altında diye yanıt vermiş. Hatun da avluya bakarak valiyi bekleyen 5 şikayetçiyi görmüş. Bunun üzerine vallahi oldukça iyi görünüyorlar. Onlardan teki bile başlı başına 1000 dinar eder demiş. Sonra gidip çekmecesini açmış ve kadına iyi yürekli anacığım, satış bedelini karşılamak için sana daha 200 dinar borcum kalıyor. Ama bu para yanımda olmadığı için valinin uyanışını beklemeni rica ediyorum diyerek 1000 dinarı kadına vermiş. Yaşlı kadın efendim bana içirdiğiniz bir testi şurup için 100 dinarı bağışlıyorum. Öteki 100 dinarı da bir sonraki ziyaretimde sizden alırım. Şimdi senden eski kölelerime görünmek istemediğimden beni hareme özgü kapıdan çıkartmanı rica ediyorum diyerek yanıt vermiş. Valinin karısı da kendisini gizli kapıdan çıkartmış ve koruyucu tanrı da onu korumuş ve hiçbir engele uğramadan evine ulaştırmış. Kızı Zeynep içeri girdiğini görünce ona anacığım bugün neler yaptın diye sormuş. O da kızım valinin hanımının yanına uğradım ve ona köle olarak eşekçiyi, kuru temizleyiciyi, Yahudi'yi, berberi ve genç taciri 1000 dinara sattım. Bununla birlikte kızım içlerinden sadece biri zihnimi kurcalıyor ve kavrayışından çekiniyorum eşekçiden. Çünkü bu orospu çocuğu her defasında beni tanıyor diye yanıt vermiş. Kızı da Öyleyse anacığım artık ulu orta dışarı çıkma, evde kal ve çömleğin her defasında yere çalınıp kırılmayışı onun hiç kırılmayacağı anlamına gelmez atasözünü unutma demiş. Ve bir daha dışarı çıkmaması için onu kandırmaya çalışmış ama boşuna. Beş kişiye gelince onların durumu da şöyleymiş. Vali öğle uykusundan uyanınca karısı ona uykunun tatlılığı sana yarasın. Beş kölenin alınışı dolayısıyla senin adına memnun oldum demiş. O da hangi köleler diye sormuş. Kadın işi benden niye gizliyorsun yoksa onları ansızın karşıma çıkarıp beni şaşırtmayı mı düşünüyordun demiş. Vali de vallahi ben köle falan satın almadım. Sana bu bilgiyi kim verdi demiş. Kadın kendisinden onları 1200 dinara satın aldığın ve onları bana getiren ve avluda beklerlerken gösteren ve de her birinin sırtında başlı başına 1000 dinar eden giysiler bulunan kölelerin sahibi yaşlı kadının ta kendisinden diye yanıt vermiş. Vali ve sen de ona para verdin öyle mi diye sormuş. Kadın da evet vallahi demiş. Bunu duyan vali çabucak aşağı inmiş ve orada eşekçi, berber, Yahudi, genç tacir ve kuru boyacıdan başka kimse görememiş. Ve muhafızlarına satın alınmaları için hanımınıza getirilen beş köle nerede diye sormuş. Onlar da efendimizin uyumasından bu yana biz şuradaki beş kişiden başkasını görmedik diye yanıt vermişler. Bunun üzerine vali bu beş kişiye dönmüş ve onlara sizin sahibiniz olan yaşlı kadın sizi 1000 dinara bana satmak üzere buraya getirmiş. Lağım çukurunu boşaltmak üzere hemen işe başlayın demiş. Bu sözleri duyan beş şikayetçi şaşkınlığın sınırında eğer senin adaletin buysa davranışına karşı halifeye başvurmaktan başka yapacak şey kalmıyor. Biz ne alınıp ne satılacak durumu olan özgür insanlarız. Yallah gel bakalım bizimle birlikte halifenin yanına. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 443. gece olunca demiş ki yallah gel bakalım bizimle birlikte halifenin yanına diye haykırmışlar. Bunun üzerine vali siz köle değilseniz dolandırıcı ya da hırsız olmalısınız. Bu yaşlı kadını konağıma siz getirdiyseniz onunla bu dolandırıcılıkta işbirlikçisiniz demektir. Ben de sizin her birinizi yabancılara 100'er dinara satarım demiş. Onlar böyle konuşurlarken konağın avlusuna genç karısının başına gelenlerden şikayetçi olmak üzere saray muhafızlarının komutanı sokak döveci girmiş. Gerçekten gezisinden dönünce komutan karısını utanç ve heyecandan yatağa düşmüş olarak bulmuş ve başına gelenleri ondan öğrenmiş. Ve de kadın bütün bunlar beni hamileler babasının aracılığına başvurdurtan senin kaba sözlerin yüzünden oldu diye eklemiş. Komutan döveç valiyi gördüğü anda ona sen yaşlı aracı kadınları haremine sokup emirlerin karılarını dolandırmalarına olanak mı sağlıyorsun? Senin bütün mesleğin bu mu? Vallahi ben bana karşı işlenen dolandırıcılıktan ve karımın uğradığı zararlardan seni sorumlu tutuyorum diye haykırmış. Komutan sokak dövecinin bu sözlerini duyan beş şikayetçi ey emir, ey yiğit komutan döveç, biz de sorunumuzu sizin ellerinize emanet ediyoruz demişler. O da sizlerin açıklanacak ne sorununuz var diye sormuş. O zaman kendisine tüm öykülerini anlatmışlar. Ama onları burada yeniden anlatmak yararsız. Ve komutan döveç onlara kuşkusuz siz dolandırılmışsınız. Ve eğer vali sizi hapse atabileceğini sanıyorsa çok aldanıyor demiş. Vali bütün bu sözleri işitince komutan döveçe ey emir, senden yana tazminat ödemeyi ve karına ait eşyayı iade etmeyi kabul ederim. Yaşlı dolandırıcıyı yakalama işini de kendi üzerime alıyorum demiş. Sonra beş şikayetçiye dönüp onlara içinizden hanginiz yaşlı kadını tanıyor diye sormuş. Eşekçi ötekiler hep bir ağızdan kendisine eşlik ederken biz hepimiz onu tanıyoruz diye yanıt vermiş. Eşekçi ayrıca ben onu kıvılcım saçan mavi gözleriyle 1000 orospu arasından tanırım. Yalnız bize yardım etmeleri ve onu yakalamaları için muhafızlardan 10 kişi ver diye eklemiş. Ve vali onlara istedikleri muhafızları verince konaktan çıkmışlar. Böylece başlarında eşekçi olduğu halde sokakta ancak birkaç adım atmışlarken tam karşılarına yaşlı kadın çıkmış ve onları görünce kaçmaya kalkışmış. Ama onu yakalamak başarısını göstermişler ve ellerini ardından bağlayarak onu valinin huzuruna çıkarmışlar. O da kendisine çalınan o kadar eşyayı ne yaptın diye sormuş. Kadın ben mi? Ben kimseden hiçbir şey çalmadım. Hiçbir şey de görmedim. bütün bunları da anlayamıyorum diye yanıt vermiş. O zaman vali hapishane muhafızlarının komutanına dönmüş ve ona bunu yarına kadar en küflü ve en karanlık zindanına at demiş. Ama zindancı vallahi ben üzerime böyle bir sorumluluk almaktan sakınırım. Çünkü kaçmak için nasıl olsa bir yol bulacağından eminim diye yanıt vermiş. Bunu duyunca vali en iyisi kaçmaması için onu hepiniz göz önünde tutmalı ve bütün gece gözetip durmalısınız. Böylece yarın yargılayabiliriz demiş ve ata binip peşinden gelenlerle birlikte onu Bağdat'ın duvarları dışına çıkartmış ve saçlarından kırlık yerdeki bir direğe bağlatmış. Böylece 5 şikayetçi ve özellikle eşekçi kendilerine karşı işlediği onur kırıcı ve dolandırıcılıkla ilgili suçların esinlediği adları anarak yağdırdıkları hakaretlerden doyum sağlamaya başlamışlar. Ama bir eşekçinin hakaret torbasının ve bir berberin kötülük leğeninin ve bir kuru temizleyicinin hamız fıçısının dibi olduğu gibi her şeyin de bir sonu olduğundan ve 3 günlük uykusuzluk ve heyecan da onları tükettiğinden 5 şikayetçi yeme içmeleri bir kez bitince düzenbaz delilerinin saçlarından bağlandığı direğin dibinde uyuyakalmışlar. Gecenin epeyce ilerlemiş bir saatinde 5 şikayetçi direğin dibinde horlarlarken atlarına binmiş 2 bedevi yüksek sesle aralarında konuşarak oradan geçiyorlar ve delilenin bağlanmış bulunduğu yere yaklaşıyorlarmış. Aralarında geçen ve duyarlılıklarını ortaya koyan konuşmaları yaşlı kadın işitmiş. Bedevilerden biri gerçekten yol arkadaşına "Senin kardeşim o harika Bağdat'ta oturduğun sırada tattığın en iyi şey ne oldu?" diye soruyormuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 444. gece olunca demiş ki "Senin kardeşim o harika Bağdat'ta oturduğun sırada tattığın en iyi şey ne oldu?" diye soruyormuş. Öteki kısa bir süre sustuktan sonra "Ben vallahi orada yağda kızartılıp arasına bal ve üzerine kaymak konmuş pişi yedim. En çok sevdiğim şey bu oldu. Kuşkusuz Bağdat'ta başıma gelen en tatlı olay bu." demiş. O zaman öteki tavada kızartılmış ve üzerine bal dökülmüş ve kaymakla örtülerek tatlılaştırılmış pişinin kokusunu soluyarak "Arapların onuru üzerine yemin ederim ki ben de Bağdat'a gidince çölde yaşadığım sürece ömrümde tatmadığım bu tatlıdan yiyeceğim." diye haykırmış. O zaman daha önce bu arasına bal ve üstüne kaymak konmuş tatlıyı yiyen bedevi tatlı üzerine ilgisini çektiği arkadaşından izin alarak geldiği yoldan geri dönmüş. Öteki ise Bağdat'a doğru yolunu sürdürmüş. Delilerin saçlarından asılı bulunduğu direğin yanına gelmiş. Yöresinde uyumakta olan 5 kişinin de farkına varmış. Ve bunu görünce yaşlı kadına yaklaşmış ve ona "Sen kimsin ve neden buradasın?" diye sormuş. Kadın da ağlayarak "Ey Arapların şeyhi, senden beni korumanı diliyorum." demiş. O da "En büyük sığınılacak kişi Tanrı'dır. Ama bu direğe neden böyle bağlandın?" diye sormuş. Kadın da "Bil ki ey Arap şeyhi, ey onurlu kişi, benim düşmanım olan ballı kaymaklı pişi yapan bir tatlıcı vardır. Bu tatlıları yapmakta kuşkusuz Bağdat'ta üstüne çıkacak yoktur. Ben önceki gün bana yaptığı bir hakaretin öcünü almak üzere onun camekanının önüne yaklaştım ve tatlılarının üzerine tükürdüm. Tatlıcı da gidip beni valiye şikayet etti. O da beni bu direğe bağlanmaya ve bir oturuşta 10 tabak dolusu ballı kaymaklı pişiden yemedikçe burada bağlı kalmayı sürdürmeye mahkum etti. Yarın bana 10 tabak dolusu tatlıyı getirecekler. Benimse ey Arapların şeyhi doğrusu bütün tatlılara özellikle de ballı kaymaklı pişiye karşı içimde bir isteksizlik vardır. Ne felaket ya Rabbi. Burada böyle açlıktan geberip gideceğim." diye yanıt vermiş. Bedevi, "Arapların onuru üzerine yemin ederim ki ben kabilemden ayrılıp Bağdat'a sırf bu ballı pişiyi yiyip doyum sağlamak için gelmiş bulunuyorum. Eğer sen istersen benim iyi yürekli halacım tabaklardaki tatlıları ben yer bitiririm." diye haykırmış. Kadın, "Benim yerime bu direğe bağlanmayı göze almadan bunu yapmana izin vermezler. Ve zaten her vakit yüzüm örtülü olduğundan hiç kimse beni görmemiştir. Hiç kimse de değişikliğin farkına varmaz. Bunun için beni kurtardıktan sonra benimle giysi değiştirmen yeter." diye cevap vermiş. Bundan başka hiçbir şey istemeyen bedevi onu çabucak bağlarından kurtarmış, direğe onun yerine kendini bağlatmış, kadın da o sırada bedevinin harmanisine bürünerek ve başına kara deve tüyünden alındığını takarak atın üzerine atlamış ve Bağdat'a doğru uzaklaşarak gözden kaybolmuş. Ertesi sabah gözlerini açtıklarında 5 şikayetçi, yaşlı kadına hayırlı günler dilemek yerine geçecek şekilde geceki sövgülerini tekrarlamışlar. Ama bedevi onlara, ballı pişiler nerede, midem onları korkunç şekilde istiyor demiş. Bu sesi duyunca 5 kişi birden, vallahi bu bir erkek, konuşmasından da bedevi olduğu anlaşılıyor diye haykırmışlar. Ve eşekçi ayağa fırlayarak ona yaklaşmış ve kendisine, ya bedevi orada ne yapıyorsun? Ve nasıl cesaret ettin de yaşlı kadını çözdün diye sormuş. Bedevi ise ballı pişiler nerede? Ben bütün gece hiçbir şey yemedim. Balı da esirgemeye kalkmayın sakın. Zavallı yaşlı kadının tatlıdan nefret eden bir bünyesi var. Bense bayılırım tatlılara diye yanıt vermiş. Bu sözleri işiten 5 şikayetçi tıpkı kendileri gibi bedevinin de yaşlı kadın tarafından kandırıldığını anlamışlar. Ve umutsuzluklarından dolayı yüzlerini yumruklarıyla döverek, İnsan Tanrı'nın yazdığı yazgının dışında kalıp bahtından ve olacaklardan kaçamıyor diye haykırmışlar. Artık ne yapacaklarını bilemeden orada öylece oturmaktalarken bulundukları yere muhafızlarıyla birlikte vali gelmiş ve direğe yaklaşmış. Onu gören bedevi kendisine hani ballı pişi tabakları nerede diye sormuş. Bu sözleri duyan vali başını direğe kaldırıp orada yaşlı kadının yerini alan bedeviyi görmüş. 5 kişiye dönerek bu da nesi diye sormuş. Onlar da bahtın cilvesi yanıtını vermişler ve yaşlı kadın bu bedeviyi kandırarak kaçmış ve onun kaçışından halife önünde biz seni sorumlu tutacağız. Onu gözetmek için bizim yanımızda muhafız bıraksaydın kaçamazdı. Biz alınıp satılacak köle olmadığımız gibi muhafız da değiliz diye eklemişler. Bunun üzerine vali bedeviye dönmüş ve ona olan biteni sormuş ve o da büyük iştahlı haykırışlarla donatarak öyküsünü anlatmış. Sonunda da şimdi bana ballı pişileri getirin demiş. Bu sözleri duyan vali ve muhafızlar hatırı sayılır bir kahkaha koparmışlar. Ve 5 şikayetçi de kan ve öfkeyle kızarmış gözlerini döndürerek valiye senin yakanı Efendimiz Emir Ülmümin'in huzuruna çıkıncaya kadar bırakmayacağız demişler. Bedevi de sonunda aldatılmış bulunduğunu anlayarak aynı şekilde valiye ben atımın ve giysilerimin gitmesinden yalnız seni sorumlu tutmaktayım demiş. Bunun üzerine vali onların hepsini Bağdat'a Emir Ülmümin'in Halife Harun Reşit'in sarayına götürmek zorunda kalmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.